Ayrım 2. Sayfa 20. Kent sokaklarında sık sık dolaşır ve radyo, ses kayıt makineleri, stereolar, saatler, dolma kalemler ve düzinelerle çeşitli aygıtlarla dolu vitrinlerin önünde dururum. Vitrindekilere bakarken her birinin ötekilerle olan yakınlığıyla yerini ezberlerim. Sonra da mağazaya girip tezgaha doğru yürürüm. Mağaza sahibi yanıma yaklaşır. Kentte en büyük vitrin sizinki derim. Sağ olun, size yardım edebilir miyim? Tezgahın üzerine bir 20 dolarlık koyarım. Sanırım çok iyi bir belleğim var ve ara sıra belleğim üzerine bahse girmek hoşuma gider. Vitrindeki her eşyanın fiyatını hatırlayacağıma sizinle bahse girerim. Ne dersiniz? Mağazanın sahibi şaşırır. Bir kağıt parçası çıkarırım. Vitrindeki malların bir listesini yapar mısınız? Listeyi tamamladığınızda ben de her birinin yanına fiyatını doğru olarak yazacağım. Ya da fiyatlarını siz yazın, ben de karşısına hangi mala ait olduğunu yazayım. Tek bir yanlışlık yaparsam 20 dolar kazanırsınız. Hepsini doğru olarak bilirsem bahsi siz kaybetmiş olursunuz. Hatta kendime sadece 10 dakikalık bir süre tanıyabilirim. Adam vitrine gidip malların listesini yaparak tezgahın başına döner ve başlayın der. Bir satış faturasının arkasına 55 kalem mal yazmıştır ve kağıdı bana uzatarak saatine bakar. Gözlerimi kapatır, vitrini gözümün önüne getiririm. Listedeki her malı ötekilerden dikkatle ayırır ve fiyatını yazarım. 10 dakika dolmadan işim bitmiştir bile. Adam listeyi benden alır, satışa bakan birini çağırarak ve kendisi vitrindekileri kontrol ederken 20 dolara göz kulak olmasını söyler. Başlangıçta yazdığım fiyatları kontrol ederken heveslidir ama %100 doğruya gittiğimi görünce yavaşlar. Sonunda tezgaha dönüp başını iki yana sallayarak "İnanamıyorum" der ve paramı geri verir. Bir an bakışlarını yere indirir ve kasayı açarak birkaç yıpranmış kağıt parayı isteksizce bana uzatır. Belleğimde tek bir anıyı canlandırdığımda ötekiler de kendiliğinden gözümün önünde beliriverir ve az sonra geçmişteki bir anı tümüyle karşımdadır. Bu kendi kendine oluşan bir durumdur ve beni heyecanlandıran da bunu kontrol altına alamayışımdır. Çocukken buna benzer kontrolsüzlükler beni korkuturdu. Bir keresinde bir cam parçası ayağımı kesmişti. Yaranın iyileşirken geçirdiği dönemler beni hayran bıraktığı gibi rahatsız etmişti. Ondan sonra birkaç kez bilerek bacağımı kestim. Kesin kanamasını, kanın pıhtılaşmasını, sonunda durmasını ve yaranın kapanmasını inceledim. Her gün iyileşen yarayı koruyan kabuğa bakardım. Yaranın üstünde kalın bir kabuk oluştuğunda onu dikkatle koparır, yarayı yeniden açardım. Sonra da bir büyüteçle yaraya bakar, elimde olmayan bir güçle yarayı iyileştiren her şeyin ne olduğunu görmeye çalışırdım. Çok kez bir yarayı açık tutup kanatmaya çalıştığım olurdu. Oysa bir gece içinde kendi kendine kabuk tutar, kendi vücuduma karşı gücümün yeterli olmadığını gösterirdi bana. Vücudumda bana olacakları saptayan özerk bir güç olduğunu düşüncesinden nefret ediyordum. Yıllar sonra Devlet Merkezi Bilim Akademisi'ndeki profesörlüğüm sırasında genç bir diş doktoru dişlerimden birinin hemen çekilmesi gerektiğini söylemişti. Diş etimi yapılacak uyuşturucu bir iğneyle acı duymayacağımı bildirmişti. O iğneyi hazırladığı sırada ben de sandalyede arkama yaslanmış oturuyordum. Gözlerimin önünde beliren güçlü bir ışık beni hipnotize etmişti. Dişçi okulundan genç bir öğrenci hemşire yanı başımda duruyordu. Korktuğumu belli etmemek gereğini duydum. İğnenin diş etime battığını belli belirsiz duyduğum anda birdenbire kalp atışlarımın hızlandığını fark ettim. Bunu dişçiye söylemek istediysem de boğazım sıkılıyor, bir türlü konuşamıyordum. Bitkin düşüyordum. Bacaklarım titremeye başlamıştı. El ve ayaklarıma derimin içinden sanki binlerce iğne batırılıyordu. Her yanımı büyük bir ölüm korkusu kapladı. Bütün bunlara karşı durmak için dişçiye gelmeden önceki anları düşünmeye zorladım kendimi. Güneşte kemer altında geziniyor, vitrinlere vuran aksime bakıyordum. Dişçiyle olan randevumu iptal etmek için kendimi uyarmaya çalışmıştım. Üniversite alanına geldiğime, köşe başında yeşil ışığın yanmasını beklediğime, sonra da diş kliniğinin geniş girişinden içeri girip karanlıkta kaybolduğumu görüyordum. İçimden dişçinin bürosuna gitmemem gerektiğini haykırmışsam da kendime dinletememiştim bir türlü. Dişçiyle el sıkışmama, öğrenci hemşireye gülümsediğime tanık olup korku içinde sandalyeye oturarak iğnenin parlak ucunu dudağımın altında kayboluşuna dek gözlerimle izlediğimi hatırladım. Henüz vakit varken son bir kez daha kaçmaya çalıştıysam da artık çok geçti. İğne diş etime batarken acı duydum. Göğsüm birdenbire bir sıvıyla öylesine dolmuştu ki ciğerlerim çalışmıyordu artık. Kalbimin gittikçe koyulaşan kanı pompalamaya çalışırken gücünü yitirdiğini seziyordum. Soluk alacak bile halim kalmamıştı. Ciğerlerim 11 kez havayla dolmuş ve kalbim çalışmaz olmuştu. Uyandığımda üzerime eğilen bulanık bir yüzle karşılaştım. Yüz yavaş yavaş şekil kazandı. Oksijen maskesi çıkarıldığında ılık hava içime çektim. Ciğerlerimin doğal ritmini aldığını fark ettim. Kime ait olduğunu anlayamadığım bir ses, uyuşturucuya karşı görülmemiş bir tepki gösterdiğimi ve kalbimin durmasına rağmen bir klinikte bulunduğum için yaşayabildiğimi anlatıyordu. Devletin modern tıp araç ve gereçleri sayesinde beni yaşatan organlar yeniden çalıştırılabilmişti. Birkaç gün klinikte kaldıktan sonra taburcu edildim. Halsizdim ve kendimden utanıyordum. Bir zamanlar yaramı iyileştiren anlaşılmaz madde gibi, şimdi devlet onayımı almadan hayatımı kurtarmıştı işte. Çoğu kişi hayatlarını devletin her yerde bulunan varlığına teslim etmişlerdir. Ben devletin varlığını inkar edemesem de kendimi onun gücünün dışında tutabilmişimdir. Ödül almış bir fotoğrafçı olarak akademinin karanlık odasına serbestçe girip çıkabiliyordum. Orada bulunan kimyasal maddelerin içinde rötuş için kullanılmak üzere siyanür tabletleri de vardı. Tek bir tablet alıp bozulmaması için çikolata yaldızına sardım. Siyanür tableti cebimde başkentin sokaklarında sanki turistmişim gibi dolaşıp koskoca devlet yapılarını, geçmişteki ve şimdiki kahramanların adına dikilmiş anıtları, devlet bankalarını, müzeleri ve büyük mağazaları seyrettim. Varlığım hala devletin insafında bulunduğu halde kendim bu durumdan bir gün kurtulmuş olarak görüyordum. Eninde sonunda kendi yararıma dönüştürmeyi tasarladığım, değeri ölçülemeyecek kadar büyük koruyucu nitelik taşıyan, bilimle uğraşma hakkını elde edebildiğim için şanslıydım. Devletin gözünde ben onun malıydım. Devlet eğitim masraflarını ödemek için yapacağım hizmeti bile saptamıştı. Her zaman yanımda taşıdığım kimlik kartıma göre ben, Devlet Merkezi Bilim Akademisi içindeki en önemli politik ve bilimsel kurumların birinde araştırmacıydım. Kimliğim sadece bana saygı kazandırmakla kalmıyor, sade vatandaşları tanınmayan ayrıcalıkları da sağlıyordu. Olağan belge kontrolleri için polis tarafından durdurulduğumda yaptığım sadece kimliğimi göstermek oluyordu. Polisler selam vererek yoluma devam etmemi işaret ederlerdi. Çünkü devletin küçük rütbeli hizmetkarları olarak kendilerinden üstün olanlara saygı göstermeleri öğretilmişti onlara. Kimlik kartım sayesinde en üst tabakadaki bürokratlar için ayrılan özel dükkanlardan ucuz fiyata yiyecek ve giyecek alabiliyor, halka kapalı olan yerlerde tatil yapabiliyor, devlet ileri gelenlerinin toplandığı ve güvenlik görevlileri tarafından korunan üyeleri sınırlı kulüplerde yemek yiyebiliyordum. Bütün bunlara rağmen özgürlüğü ancak cebimdeki yaldıza sarılı sinir tabletini tuttuğumda duyuyordum. Devlet amansız bir düşmandı. Yurt dışına kaçsam veya canıma kıysam bile tasarılarımdan haberi olanları cezalandıracaktı. Devlete tek başıma meydan okumakla başlayan iş, günahsız kişilerin felaketiyle son bulacaktı ve benim de devletin olduğu kadar bu kişileri yok etmeye hakkım yoktu. Bir balıkçılık kooperatifindeki arkadaşımı görmek bahanesiyle deniz kenarındaki bir tatil köyüne gittim. Sınır muhafızlarının gözetimi altında deniz kıyısında dolaştım. Bomboş plajları gözden geçirerek denize bir tekne indirerek dek saklanacağım bir yer aradım. Sonunda böyle bir yer bulsam bile devreyi gezen polis motorlarının ya da devlet balıkçılık filosunun arasından kaçıp kurtulacak hızda bir tekne bulamadığını anladığım için işi bıraktım. Hava yoluyla kaçmam için uçmayı öğrenmeyi düşündüm. Planör okuluna yazıldımsa da pilot ehliyeti için izin alamadım. Bunun yerine ince yapılı ve zayıf olduğumdan beni planörlerde canlı safra olarak kullandılar. Güçlü bir rüzgar planörü bulutların üstüne doğru sürüklediğinde sınırın ötesine doğru süzülme girişimini önlemek için hazır bekleyen hava kuvvetlerine ait bir uçak tepemizde beliriverdi. Ayrıca en güvenilir pilotlara bile ancak yanlarında bir gözetim uçağı olduğunda uçma izni verildiğini öğrendim. Kaçış olarak gökte deniz gibi kapalıydı bana. İşverenim olan Bilim Akademisi, devletin eğitim ve bilimsel hayatından sorumluydu. Bilim ve Kültür Sarayı olarak tanınan akademi, başkentin en yüksek gökdelenlerinde yer alıyordu. Akademi bürolarında gece gündüz çalışan binlerce kişi, ulusal çapta yapılan sınavlar sonucunda politik ve akademik alanda gösterdikleri başarılardan dolayı seçilmişlerdi. Akademi çeşitli uzmanlık dallarından, bilimsel yayınları hazırlayan bürolardan, basın evlerinden ve hepsinin üstünde akademi üye ve üye adaylarına, benim gibi araştırmacı yardımcıları ile birlikte başka bilim adamları ve yardımcılarına ait yüzlerce bürodan oluşuyordu. Bilim ve Kültür Sarayı, devlet kilisesini yöneten bir Vatikan'dı. Çalıştığım enstitünün antetli kağıdını kullanarak akademiye yazdığı mektupta, üzerinde çalıştığım araştırma için arşivden bazı malzemelerin fotoğraflarını çekmek gerektiğinden İşimin tamamlanması için özel bir odaya ihtiyaç duyduğumu bilirdim. Aynı nedenle genellikle yalnızca üst derecedeki personele verilen, dışarıyı doğrudan doğruya arayabileceğim bir telefonun bağlanmasını da istedim. Enstitüde boş yer olmadığı için sarayın bir başka bölümünde küçük bir oda verdiler bana. Oda tahsis kayıtları sadece akademi personel bürosunda tutulurdu. Doğrudan doğruya bu büroya başvurduğum için çalıştığım enstitünün bana bir oda verildiğinden haberi olmamıştı. Yine enstitünün antetli kağıdına yazdığım bir başka mektupta işimin politik açıdan duyarlılığı nedeniyle odanın kapısına yeni kilit takılması gerektiğini belirttim. Odanın güvenliğinden sadece ben sorumlu olduğuma göre temizlikçi ve bakıcılara oda anahtarlarının verilmemesini istedim. İşler yoluna girdikten sonra çalışma saatlerinin dışında içeri girebilmek için izin kartı istedim. Bu kartlar genellikle çalışma saatleri sınırlandırılmayan ve tüm işlerin üstünde öncelikle tanınan projeler üzerinde çalışan yüksek dereceli üyelere verilirdi. Fakat enstitüde partinin merkez komitesince verilen ve öncelik tanınan araştırmalar üzerinde çalışıldığından isteklerim hemen uygulamaya konmuştu. O oda benim özel mahzenim oldu. İstediğimde geceleri de kalabilmek için katlanan bir karyola götürdüm oraya. Saray, halk arasında tundra diye anılan kıraç bir alanın ortasındaydı. Her sabah ince paltolarından geçip içlerini işleyen kuzey rüzgarlarının önünde koşturan binlerce kişi tundrayı bir baştan bir başa geçerek işe gelirdi. Sarayın en üst katlarındaki çalışma odamdan baktığımda bu insanları sessiz sinema sahnelerindeki yüzleri belli olmayan kalabalığa benzetirdim. Ne kadar önemli kişiler olurlarsa olsunlar, kimlik kartları saray kapısında en tecrübeli güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilirdi. Tundra'dan geçip binadan içeri girdiklerinde bu kalabalık artık bireylere ayrılmış olurdu. Bazıları üst katlarda akademi üyelerine ayrılmış olan bürolara çıkmak için hızlı çalışan asansörlere, ötekiler de her 5 katta bir duranlara binerlerdi. Konuklarının çoğuna akademinin iç bölümlerine girme izni verilmezdi. Kalabalığın bir kısmı sert hareketlerle konferans salonlarına ve ampillere doğru yönelirken, kendilerine ya da üstlerine ait mektupları alma izni bulunan başkaları da posta merkezinde sessizlik içinde sıraya girerlerdi. Her gün eve giderken Devlet Hava Yolları'nın ana bilet bürosunun önünden geçerdim. Vitrinden içeri baktığımda ellerinde pasaportlarıyla dış ülkelere gitmek için bilet verilmesini bekleyen resmi görevliler görürdüm. Bu adamların alt dereceli parti ve devlet memurlarına özgü sıkıntılı ve endişeli görünümleri vardı. Sadece arkalarında ailelerini bırakmakla kalmayıp yeni bir hayata başlamak için çok yaşlı olduklarından, devlet açısından bu kişilerin ülke dışına çıkmasında bir sakınca görülmediği kanısındaydım. Bir keresinde bunlardan biriyle göz göze geldiğimde bana düşman kokusu almış bir hayvan gibi bakmıştı. Ülkeden resmi yola çıkabilmem için pasaport almam gerekiyordu. Resmi bir akademi pasaportu almama olanak bulunmadığını bildiğimden kısa süreli turist pasaportu için başvurmaya karar verdim. İç güvenlik polisince bu tür bir pasaport tanzim edilmeden önce devletçi yurt dışına çıkış nedenini, gezi planını ve dışarıda bana yardımcı olacak kaynakları belirten yetkililerce imzalanmış bir başvuru belgesi sağlamam gerekiyordu. Fakat pasaport alabilirsem bir yolunu bulup Ulusal Devlet Bankası'na gidiş geliş bilet parası için gerekli dövizin otomatik olarak verildiği akademi pasaportunun elimde bulunduğuna inandırmayı umuyordum. Bir sabah kalkan sesle birlikte ortaya çıkan ve tundrayı dolduran kalabalığa bakıyordum. Görüntü babamın çoğu zaman söylediği bir şey hatırlattı bana. Tüm ülke çalı ve otların gittikçe sıklaşıp birbirlerine karıştıkları uçsuz bucaksız bürokratik bir jungle'dı. Bu karmaşayı yararıma işlemesi için onu kendisine karşı kullanmaya karar verdim. Gerginlik içinde bulunduğumdan belleğime güvenemeyip yere yaydığım büyük bir kağıtta 24 saat çalışarak ülkeden yasa dışı yollarla çıkacaksam yapmam gereken her şeyi şifreli olarak sıraladım. Sık sık ülke dışında araştırmalara gerek duyulan değişik araştırma alanları üzerinde çalışan tanınmış 4 akademi üyesinin yardımlarına ihtiyacım olacaktı. Bu dereceye yükselebilmiş bilim adamları pasaport ve yurt dışına bilet veren devlet daireleri üzerinde etki sahibi olurlardı. Ayrıca gerekli belge ve işlemler hakkında bilgileri vardı. Bu 4 kişinin niteliklerimi iyi bilmeleri ve kötü yanlarımı savunmaya hazır olmaları gerekiyordu. İç güvenlik polisinde dost ve düşmanlarımla devlet ve parti yetkilileri tarafından hakkımda yapılacak ihbarları alabilir tanıdıkları bulunmalıydı. Ve 4'ü de mektuplarını akademinin posta merkezinden göndermeli ve almalıydılar. Elbette bana yardımları dokunacak bunca niteliği taşıyan gerçek akademi üyelerini hiçbir zaman bulamazdım. Bu nedenle onları benim yaratmam gerekiyordu. her birine bir ad, ünvan ve kendilerine özgü olmakla birlikte aynı zamanda geçerli bir görev vermekle işe başladım. O günlerde yazılı olmayan haberleşme geçerli değildi. Hükümet bütün işlerini büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğünden herhangi bir akademi üyesinin ne yaptığını, çalışmalarını kimin denetimi altında sürdürdüğünü, gözden düşüp düşmediğini, düşmüş olsa bile devlet için hala çalışıp çalışmadığını çok az kişi bilirdi. Bilim ve Kültür Sarayı'nda bireyler sadece ünvan, belgeler ve dosyaların toplamıydı. Akademi mührünün resmi belgelere basma etkisi her zaman vardı ama bu güce kime sahip olduğu genellikle bilinmezdi. Kurduğum plan bu bilinmezliğe dayandığı için gerçekleşebilirdi işte. Listeyi tamamlayıp katladıktan sonra bir bantla göğsüme yapıştırdım. Planım çok karışıktı ve beşimizin belirli bir zamanda bulunduğu yerler hakkında bir çelişkiye düşmemek için listeye sık sık başvuracağımı biliyordum. Yarattığım 4 akademi üyesinin her birinin ağzından devlet basın evine kendileri için antetli kağıt basılması isteğinde bulundum. Hepsi de isteklerinin nedeni olarak yüksek derecelere yükselmelerini gösterdikleri ve taleplerini işlemlere uygun yaptıkları için basın evi siparişleri hemen karşıladı. Kağıtların üstünde 4 adamın akademi dereceleriyle ünvan ve üyelikleri yazılıydı. Biri Ulusal Edebiyat Konseyi üyesi, biri 3 aylık Günün Eğilimleri dergisinde başyazardı. Üçüncüsü Devlet Planlama Koordinasyon Kurumu'nun genel müdürü ve dördüncüsü de Teknolojik Gelişim ve İlerleme Yüksek Komisyonu'nun başkan yardımcısı ve polis gazetesi iç güvenlik sorunlarının yazarıydı. Yarattığım kişilerin gerçek varlıkları ve görevleri hakkında kimsenin aklına soruşturma yapmak geleceğini umuyordum. Var olmayan bu yetkililer için istediğim damga ve mühürlerin Akademi Posta Merkezi'ne gönderilmesini bildirdim. Her defasında ayrı bir görevli adına çalıştığım enstitünün kağıdına yazdım ve gelen postayı bu kişiler için almaya bana yetki veren belgeleri gösterdim. Hafta sonunda akademinin 4 yeni üyesine ait başlıklı kağıtları, damga ve mühürleri odamda üstlerine ışık gördüklerinde bozulacakları yazılı fotoğraf kağıdı kutularına saklamıştım bile. İleride devlet tarafından kendilerine yöneltilecek sorulara uygun karşılıklar verilebilmesi için yarattığım kişilerin hakkında tam bir bilgi sahibi olmaları gerektiğini biliyordum. Birkaç gün çalışarak o güne dek ilişkim olmuş tüm kişi ve kurumların listesini çıkardım. Bu listeye göre her birinin ağzından ilişkin bulunan bütün okul ve kurumlara, sınıf arkadaşlarıma, öğretmenlerime, profesörlere, kayak öğretmenlerine, komşularıma, uzak ve yakın arkadaşlarıma ve hatta anne ve babamın tanıdıklarına mektup yazarak hakkımda bilgi istettim. Zatların üzerine resmi ve gizlidir yazarak mektupları taahhütlü olarak gönderdim. Bu 4 kişinin ikisi edebiyat, ikisi de fen alanında uzmandılar. Edebiyat dalında çalışan ikisi, bilim dalında çalışan 2 üyeden, onlar da 2 edebiyatçıdan resmi mektup aldılar. Hakkımda bu soruşturmayı, böylece daha tarafsız görünmekle kalmayıp, herhangi birinin yarattığım bu 4 kişinin gerçekte var olmadığını ortaya çıkarma olanağını büyük çapta azaltıyordu. Mektuplarda başlıkta adı geçen akademi bölümünce, bana yurt dışında araştırma için burs verilmesi düşünüldüğü bildiriliyordu. Akademik çalışmalarım, karakterim ve politik bağımlılığım hakkında tam bir değerlendirme isteniyor ve cevapların kesinlikle gizli tutulacağı belirtiliyordu. Ayrıca mektupların cevaplarıyla birlikte iadesi ve geçmişte ya da gelecekte öteki devlet daireleri tarafından hakkımda yapılacak soruşturmaların cevaplandırılmak üzere akademiye gönderilmesi isteniyordu. Politik duyarlılık taşıyan malzeme bakımından akademi en yüksek yetkili olduğundan yaşantım hakkında gerçekten var olan ve bir devlet kurumunca toplanan bilgiler doğrudan doğruya var olmayan 4 akademi üyesine gönderilecektim. Karşılıkların bir an önce verilmesi sağlamak için her mektuba üzerinde resmi ve gizlidir damgası bulunan ve bilgi istenen mektubu imzalamış olan akademi üyesinin adı ve resmi adresi yazılı bir zarfı da eklemiştim. Sonraki haftalarda düzinelerle karşılık aldım. Eski bir kız arkadaşım parti ruhuna uygun görünmeyen biçimde cinsel tutkularımdan söz ederken ilişki halinde bulunduğum biri de en belirgin özelliğimin davranışlarımın önceden kestirilemezliği olduğunu bildiriyordu. Birlikte çalıştığım bir profesör, devletin gizli düşman olabileceğim üzerinde durarak yurt dışına çıkma izni verilirse bir daha geri dönmeyebileceğimi yazıyordu. Anne ve babamın komşuları sert ithamlarda bulunuyor, babamın açıkça devleti yeren bir muhalif, annemin de eski yönetim yanlısı, ulusal inançları bulunmayan biri olduğunu bildiriyorlardı. Birlikte okuyup kayak yaptım ve tatillerimi geçirdiğim bazı arkadaşlar, hakkımda bir değerlendirme yapılamayacak kadar içine kapanık olduğumu belirterek kesin karşılık vermekten çekinmişlerdi. Birkaç profesör de akademik başarılarımı överken politik açıdan hakkımda herhangi bir yorumda bulunmaktan kaçınmışlardı. Rektör, dekan ve üniversite yedek asker eğitim bölümünden gelen mektuplara, Üniversitenin parti hücresinden gelen gizli raporlara akademik çalışmalarımın bir kopyası da eklenmişti. Birkaçında devlet yönetiminin parti eline geçmesinden hemen sonra ailem ve kendim hakkında polis soruşturması yapıldığı üzerinde duruluyordu. Hakkımda elde edebileceğim en geniş bilgileri bir araya topladığımda, devlet tarafından sorguya çekilirsem en güvenilir dostlarımın bile aleyhimde bulunduklarını gösteren yazılı kanıtlar artık elimdeydi. Devletin bir gün beni de parmağına dolayacağı hakkındaki korkum hiç değersiz değildi tabii. Bu arada arkadaşlarım beni arayarak yurt dışına gönderilmem düşünüldüğü için kutladılarsa da ben bunun uzak bir olasılık olduğunu söyleyerek onları daha fazla merakta bırakmak için hemen konuyu değiştirdim. Annem ve babam komşularının bir iş arkadaşlarının yüksek akademi yetkililerinden hakkımda bilgi isteyen mektuplar aldıklarını yazdılar bana. Babam bunun aleyhimize bir polis soruşturması olduğu üzerinde durduysa da endişelenmesine gerek olmadığını ona bildirdim. Ülkede herkes hakkında soruşturma yapıldığını, bunun nüfusun çoğunluğunun suçsuzluğunu anlamak için partinin uyguladığı tek yöntem olduğunu anlattım. Yurt dışında yapacağım araştırma hakkında bilgi isteyen profesörlere yazdığım mektuplarda projenin iptal edilmek üzere olduğunu birkaç gün önce öğrendiğimi ve artık yurt dışında araştırma yapmak olasılığının da ortadan kalktığını bildirdim. Bana zarar dokunacak bütün yazışmaları karanlık odada kilit altına aldıktan sonra bana gelene kadar parti ve polis tarafından yapılacak soruşturmaları yolundan saptıracağımdan emin olmamam için bir neden yoktu artık. Bu arada planımın ikinci bölümünü uygulamaya koydum. Pasaport almak için gereğinden fazla titizlik gösteren ve talepleri kuşkuyla karşılayan başkentteki merkez bürosuna başvurmaktansa, pasaport taleplerinin seçmen kayıt bürosuna yapılmasını mümkün kılan ve az bilinen bir yönetmelikten yararlandım. Doğduğum kentteki bölgesel pasaport bürosundakilerin bilgisizlik ve uyuşukluklarına güveniyordum. Bu büro her zaman pasaporta gerçekten hak kazanmış birkaç kişiye pasaport verirdi. Akademi başlıklı kağıt onları etkileyecek ve başkentten resmi baskı yapılacağına inandırmış olacaktı. Pasaport için başvuru kağıdını araştırma yaptığım bölümün yöneticisi olan akademi üyesi tarafından dosyalanması gerektiğinden, yarattığım kişilerden biri doldurulacak belgeler ve hakkımda istenecek her türlü bilgi taleplerinin doğrudan doğruya kendisine gönderilmesi için talimat da verdi. Orijinal belgelerin tümünün parti merkez komitesinin noterliğince onaylanmasını sağladım. Merkez komitesi ülkenin en yetkili kurumuydu. Komite noterliğine belgelerin sonunda akademi tarafından merkez komitesinin gerekli bölümüne gönderileceğini söyledim. Belgelerin üstünde partinin resmi damgasının bulunması bölgesel pasaport bürosunu daha da etkileyecekti. Bu damga özellikle alt derece bir görevli için mutlak gücün simgesiydi. Aradan birkaç hafta geçmişti ama pasaportum gönderilmemişti. İşi hızlandırmaya karar verdim. Doğduğum kente giderek doğruca bölgesel büroya yollandım. Akademi görevlisi olarak kendimi tanıttıktan sonra büro şefi olan binbaşıyla kısa bir görüşme yapma isteğimi söyledim. Kimlik kartımı isteyen sekreter kartı görünce etkilenmiş olacaktı ki hemen binbaşının bürosuna yöneldi. Geri geldiğinde binbaşının 15 dakika sonra beni kabul edeceğini bildirdi. Az sonra devlet ve parti başkanlarının portreleriyle süslü geniş bir odaya girdim. Binbaşı seçkin iç güvenlik polisi üniforması giymiş uzun boylu bir adamdı. Ayağa kalkarak elimi sıktı. Sonra ikimiz de oturduk. Göz ucuyla baktığımda masasının üzerinde açık duran kalın bir dosya gördüm. Kağıtların arasında akademi başlıklı olanlar da vardı. Binbaşı gülerek akademinin söz ettiği genç dahi sizsiniz demek dedi. Fakat işleri sizin hesabınıza akademi yürüttüğünden burada bulunmanız uygulamaya aykırı. Yüzündeki gülümseme silinmemişti hala. Biliyorum binbaşı yoldaş. Fakat çok önemli bir konu için geldim buraya. Size söylemezsem devlete ihanet etmiş olurum. Endişeli görünüyorsunuz. Fakat yine de... Beni susturup susturmam arasında bocalayarak yerinden kalktı. Masanın çevresinde dolaştıktan sonra kenarına ilişti. Cilalı çizmelerini sallayarak... Pekala, resmiyeti bırakalım artık dedi. Devam edin, konuşun. Bir ricada bulunmak için gelmiştim binbaşı yoldaş diyerek durakladım. Sonra cesaret bulmuş gibi gözlerinin içine baktım. Size geldim binbaşı yoldaş. Çünkü hayatıma birdenbire bir kadın girdi. Yine durakladıktan sonra kendimi toparlar gibi yaptım. Sevdiğim bir kadın. Daha önce hiç aşık olmamıştım. Gülmemek için kendini zor tutan binbaşı ayağa kalktı. Demek aşık oldunuz. Ne yazık ki biz burada evlenme cüzdanı değil pasaport veririz. Zorla gülümsemeye çalıştım. Evet tabii. Fakat binbaşı yoldaş acaba... Durdum ve yutkunurken zorluk çeker gibi yaptım. Acaba pasaportumun hazırlanması en azından bir ay uzatılabilir mi? Bu süre içinde onu daha iyi tanıyabilirim de. Kaşlarım çattı. Siz buraya en yetkili kişilerin bizden istedikleri bir şeyi uzatmamı ricaya mı geldiniz? Bak genç arkadaş, her şeyin bir sınırı vardır. Senin gibi başarılı birinden gelecek isteklerinde. Seninki çocukça bir istek. Kitaba göre hareket edersem çalıştığın enstitüye hakkında rapor göndermem gerekir. Kıpkırmızı olmuştum. Zorlukla soluk alıyordum. Biliyorum dedim. Fakat bunu göze almak ve size gerçeği anlatmak zorundaydım başı yoldaş. Gerçek şu ki onunla evlenmek ve ondan bir çocuk sahibi olmak istiyorum. Üstlerimin istediği gibi yakın yurt dışına gidersem... Durdum. Sonra... Bu kadar kısa süre içinde... diye düzeltirken duygularıma karşı koyamaz gibiydim. Belki de merkez komitesinin bana verdiği görevden sağ dönemem. En gizli sırları açıklamak üzere olduğumu fark etmiş ki birdenbire sustum. Binbaşı kaşlarını çatıp eliyle devam etmememi işaret etti. Masanın başına geçip dosyayı karıştırmaya başladı. Göremediğim bir belge üzerinde durmuştu. Merkez komitesinin damgasını gördüğümü umuyordum. Başını kaldırıp bana baktım. Bir daha az önce yaptığın gibi konuşmanı duymak istemem. Yetişkin bir adamsın ve anladığıma göre çok akıllısın da. Göğsündeki madalyaları belli belirsiz bir hareketle göstererek, savaşta en tarihi çatışmalara katıldığım için tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki, bir adam ne kadar yürekli olursa olsun hayatını kaybetmekten korkar, dedi. Emrindeki birliklere öğüt veren bir komutan gibi konuşuyordu. Fakat akademi, devlet, sustu ve sonra üzerine basa basa, ve partimizin merkez komitesi sana güveniyor, diye ekledi. Görevinin önemini anladığını belirtmek için bir kez daha durdu. İşte sen de bu nedenle yurt dışına bu görevle gönderiliyorsun. Evine dön. Kapıya kadar beni geçirerek bilgiç bir tavırla göz kırptı. Binbaşının sekreteri kimlik kartımı geri verdiğinde ben içerideyken kartın sahte olup olmadığını araştırdığını anladım. Oynadığım oyun sezilmediyse binbaşı şimdi benim yurt dışında ilk önemli görevini almaya hazır bir parti adamı olduğuma inanmıştı. Başkente dönüp çalışmalarıma devam eder görünmek için her günümü akademi kütüphanesine geçirmeye başladım. Derin bir sessizliğin hüküm sürdüğü okuma odasına oturup kitaplara gömülmüş kadın ve erkekleri seyrettim.